Şimdi nasıl?
Evet, çok iyi. Evet, şimdi Pavlus'un ikinci savunmasına bakacağız. Elçilerin İşleri 22, 30. ayetten 23, 22. ayete kadar, 22. ayette dahil olarak. Evet, 22, 30'dan itibaren Serkan okumaya başlayabilirsin.
Komutan ertesi gün Yahudilerin Pavlus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek için onu hapisten getirtti. Başkâhinlerle bütün yüksek kurulun toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip kurulun önüne çıkardı. Bilgisayardan okuyorum.
Evet.
Evet, çıkardı. Bilgisayarda bir problem var. Bir saniyenizi alacağım. Bilgisayardan okuyorum çünkü.
Tamam. Kutsal kitap var mı önünde?
Bu var. Şimdi oradan açacağım.
Tamam.
Yüksek kurulu dikkatle süzen Paulus, kardeşler dedi, ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım. Başkâhin Hananya, Paulus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için buyruk verdi. Bunun üzerine Paulus ona, seni badanalı duvar, Tanrı sana vuracaktır dedi. Hem oturmuş kutsal yasaya göre beni yargılıyorsun, hem de yasayı çiğneyerek beni dövdürüyorsun. Çevrede duranlar Tanrı'nın başkâhinine hakaret mi ediyorsun dediler. Paulus, kardeşler, başkâhin olduğunu bilmiyordum dedi. Nitekim halkını yönetenleri kötüleme diye yazılmıştır. Oradakilerden bir bölümünün Sadukî, öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Paulus, yüksek kurula şöyle seslendi. Kardeşler, ben öz ve öz Ferisiydim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım. Paulus'un bu sözü üzerine Ferisilerle Sadukiler çekişmeye başladılar. Kurul ikiye bölündü. Sadukiler ölümden diriliş, melek ve ruh yoktur derler. Ferisiler ise bunların hepsine inanırlar. Kurulda büyük bir kargaşalık çıktı. Ferisi mezhebinden bazı din bilginleri kalkıp ateşli bir şekilde bu adamda hiçbir suç görmüyoruz diye bağırdılar. Bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş? Çekişme öyle şiddetlendi ki komutan Pavlus'u parçalayacaklar diye korktu. Askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu. O gece Rab Pavlus'u görünüp cesur ol dedi. Yeruşalim'de benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse Roma'da da öyle tanıklık etmen gerekir. Kaça kadar okuyoruz?
30'a kadar.
Tamam. Ertesi
O,
sabah
pardon,
Yahudilerin
23
önüne bir
23 22'ye kadar. 23
tamam.
22'ye. 23
Tamam.
22'ye kadar.
Tamam. Ertesi sabah Yahudiler aralarında gizli bir anlaşma yaptılar. Paulus'u öldürmeden bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Bu anlaşmaya katılanların sayısı 40'ı aşıyordu. Bunlar başkâhinlerle ileri gelenlerin yanına gidip şöyle dediler. Biz Paulus'u öldürmeden ağzımıza bir şey koyarsak bize lanet olsun diye ant içtik. Şimdi siz yüksek kurulla birlikte Paulus'la ilişkin durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracakmış gibi komutanın onu size getirmesini rica edin. Biz de Paulus daha kurula gelmeden onu öldürmeye hazır olacağız. Ne var ki Paulus'un kız kardeşinin oğlu onların pusu kurduğunu duydu. Varıp kaleye girdi ve haberi Paulus'a iletti. Yüzbaşılardan birini yanına çağıran Paulus, bu genci komutana götür, kendisine ileteceği bir haber var dedi. Yüzbaşı genci alıp komutana götürdü. Tutuklu Paulus beni çağırıp bu genci sana getirmemi rica etti. Sanık bir şey söyleyeceği varmış dedi. Komutan genci elinden tutup bir yana çekti. Bana bildirmek istediği nedir diye sordu. Yahudiler söz birliği ettiler dedi. Paulus'la ilgili durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak istiyorlarmış gibi Yarın onu yüksek kurula götürmeni rica edecekler. Ama sen onlara kanma. Aralarında 40'tan fazla kişi ona pusu kurmuş bekliyor. Onu ortadan kaldırmadan bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye and içtiler. Şimdi hazırlar. Senden olumlu bir yanıt gelmesini bekliyorlar. Komutan bunları açıkladığını hiç kimseye söyleme diye uyardıktan sonra genci salıverdi.
Evet, teşekkürler. Evet, şöyle yapalım. Evet. Pavlus'un ikinci savunmasına bakıyoruz. Şimdi bazı Hristiyanlar, hatta bazı pastörler bu dünyada zenginleşeceklerine, bu dünyada hiçbir hastalığa yakalanmayacaklarına, bolluk içerisinde yaşayacaklarına inanıyorlar. Ne kadar çok iman edersen, kendini ne kadar çok sıkarsan işte o kadar çok para kazanacaksın, o kadar çok bolluk içinde yaşayacaksın, işte sağlık, mutluluk vesaire tarzında vaazlar veriyorlar. Bu tür kişileri internetten görürsünüz, belki televizyon ortamından da görüyor olabilirsiniz. Türkiye'de de var bunlardan, batıdan daha çok geliyorlar. Belki Joel Osteen adını duymuşsunuzdur, kitapları birçok dile çevrilmiş. Yaşamınızın ne kadar böyle bereket, bolluk içerisinde geçeceğini anlatıyor. Eğer biraz böyle bir hastalanıyorsanız veya sağlık sorunu yaşıyorsanız bunu hemen imansızlığa bağlıyor. Şimdi bunu bir taraftan görüyoruz, böyle aklımızda tutalım. Bir de kutsal kitapta gördüğümüz kişiler var, kutsal kitapta gördüğümüz kutsallar var. Şimdi Yahudiler tarafından dövülen, Romalılar tarafından tutuklanan Pavlus ölüm tehlikesi altında ikinci savunmasını veriyor burada. Pavlus Rabbin bir elçisi olarak, Rabbin kendisini kullandığını, her tarafa yönlendirdiğini açıklıyor, söylüyor bize. Anadolu'ya geliyor, oradan Avrupa'ya geçiyor, müjdeyi her yerde duyuruyor ama sürekli ölüm tehlikesi altında, sürekli sıkıntılardan geçiyor, sürekli hastalıklardan geçiyor. Hatta burada dövüldüğünü, dayak yediğini görüyoruz. Bir kere değil, iki kere değil, sürekli bir şekilde, yani hem kırbaçlandığını, değneklerle dövüldüğünü, bugün okuduğumuz bu kısımda da yani yüzüne vurulduğunu görüyoruz. Geçen hafta o neredeyse linç edilecekti. Yani bu dünya bir zenginlik kazanmamız için veya sürekli sağlıklı olmamız, sürekli bolluk içerisinde yaşamamız için var olan bir dünya değil. Biz bu dünyada Rabbin yüceliği için yaşıyoruz. Şimdi bu bölümlerde birçok kişiden, özellikle geçen hafta okuduğumuz, bu hafta okuduğumuz kısımlarda birçok kişiden, birçok gruplardan bahsedildiğini görüyoruz. Bunun için ben konuyu kısaca özetleyip burada bahsedilen olayı bir anlatmak istiyorum. Sonra da Pavlus'un ikinci savunmasından öğrenmemiz gereken iki önemli noktayı özellikle hatırlatmak istiyorum. Bunları nasıl yaşamımıza geçirebiliriz veya yaşamımıza nasıl uygulayabiliriz, bunlara bakmak istiyorum. Elçilerin İşleri 22'de Pavlus Yeruşalim Kilisesi'nden dört kardeşle birlikte tapınağa gidiyor. İşte bu dört kardeş belli dini nazeren dediğimiz bir dini yeminle orada bu yeminlerini yerine getirmek istiyorlar. İşte Pavlus da kilisenin yönlendirmesiyle onlarla birlikte gidiyor ve 7. günlerindeyken, tapınaktayken bazıları Pavlus'u tanıyor. Özellikle Anadolu'dan, Küçük Asya'dan gelmiş olanlar Pavlus'u tanıyorlar. Kalabalığı bir araya getirip Pavlus'a karşı, yanındakilere karşı kışkırtıyorlar ve neredeyse linç edilmek üzereyken Romalılar, Romalı askerler gelip Pavlus'u oradan alıyorlar, tutukluyorlar ve linç edilmekten kurtarmış ve onu daha güvenli bir yere götürmüşlerdi. Bunu görüyoruz. İşte daha güvenli yerde onların kalesi diye geçiyor. İşte askerlerin kaldığı yer, kışla. Çok iyi korunan Roma kışlaları çok çok iyi korunurdu. Ve bu da öyle bir yer. İşte kaç kişi olursa olsun linç etmeye gelen kesinlikle bu yere giremezlerdi. Romalıların kalesine giremezlerdi. Tabi burada askerlerin kaldığı yere girerken merdivenlerden Yahudilere İbranice konuşarak ilk savunmasını yapmıştı. Şimdi geçen hafta baktık buna. Pavlus aynı zamanda Grek dilini de çok iyi bildiği için Romalı bir askere Roma vatandaşı olduğunu söyleyebilmişti. Tabi Roma vatandaşı olduğu için de bazı ayrıcalıkları vardı. Bunu da kullanmaktan çekinmediğini görüyoruz. Bugünkü ayetimiz, ertesi gün Pavlus'un Romalı komutan Claudius Lysias'ın nezaretinde olduğunu göstererek başlıyor. Yani ertesi gün Lysias'ın, bu komutanın Claudius Lysias'ın nezaretinde ve bu şekilde başlıyor. Burada komutan olarak çevirdiğimiz Kiliarkos kelimesi Grekçe 10 yüzbaşının başı anlamına geliyor. 10 yüzbaşının başı nedir? Türkçe'de bunun karşılığı var. Binbaşı, değil mi? 10 yüzbaşının başı, işte yüzbaşılar başı, binbaşı diye çevirebiliriz burada ama komutan diye çevirmişiz Kiliarkos kelimesini. Yani bin askerin komutanı, binbaşı ya da Latince tribunus deniliyor. Pavlus'un yaşadığı zamanlarda Roma askeri tarihine göre bir binbaşı sadece askeri bir karakter veya askeri bir nitelikte birisi değildi. Aynı zamanda siyasi gücü olan bir siyasi bir lider anlamına da geliyordu. Bu tribunuslar veya bu binbaşılar veya on yüzbaşının başları bulundukları bölgesel yerin hani valinin altındaydılar ama valinin altında bulunarak siyaset yapabiliyorlardı. Askeri kararlar vermenin yanı sıra siyasi kararlar da verebiliyorlardı. Şimdi binbaşı Claudius ertesi gün 30. ayette ertesi gün Yahudilerin Pavlus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek için onu hapisten getirtti. Başkâhinlerle bütün yüksek kurulun toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip kurulun önüne çıkardı diyor. Şimdi burada tabii bizim çevirimizde biraz yani açık söylemek gerekirse elimizde bulunan çeviri biraz böyle kelime kelime çevrilmemiş. Burada kelime kelime çevirdiğimiz zaman bu komutanın bunu arzuladığını görüyoruz. Yani öyle bir üzerine gidiyor ki bunu öğrenmeye çalışıyor. Ne yapmış bu adam da siz bunu bu şekilde suçluyorsunuz, linç etmek istiyorsunuz, öldürmek istiyorsunuz anlamında fiiller kullanılıyor. Şimdi bir Roma vatandaşı olan Pavlus'un kendisine karşı yapılan suçu, suçlamaların ayrıntılarını bilme hakkı vardı vatandaş olarak. Ve komutanın da yani bu Claudius'un da neler olduğunu araştırıp öğrenmesi gerekiyordu. İşte burada ilk ayetimizde 30. ayette bunu görüyoruz. Yani bunu arzuluyor. Bunun ayrıntılarını öğrenmek istiyor Claudius. Şimdi komutan Pavlus'u kurulun yani Sanhedrin'in önüne getiriyor. Şimdi burada yüksek kurul diye çevirdiğimiz ifade Yahudilerin dini ve siyasi liderlerinin Sanhedrin adı verilen yüksek kurulda yüksek kuruluna verilen isimdi. Yahudileri yöneten kurul olarak bilinen Sanhedrin iki gruptan oluşuyordu. Birisi Ferisiler, diğeri Sadukiler. Pavlus savunmasına yüksek kurulu dikkatle süzerek, yani Sanhedrin'i, içinde bu Sanhedrin'in içinde bulunan Yahudi yüksek kurulunun yönetiminin, dini ve siyasi yönetiminin içinde bulunan Ferisillere ve Sadukillere dikkatlice bakıyor. Şimdi dikkatle süzerek demişiz burada. Evet, yüksek kurulu dikkatle süzerek diyor 23.1'de. Yani dikkatlice onlara bakarak, kardeşler ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım diyor. İşte bunu duymuşuzdur birçok kişiden, hani kendisini övmek için işte benim vicdanım temiz diye bir savunmasına başlayan birçok kişi olabiliyor. Ama burada tabii Pavlus kendisini övmüyor. Gerçekten de tüm yaşamını Tanrı'ya hizmet ederek geçirdiğini aslında anlatıyor bize. Ama Pavlus'un söyledikleri yüksek kuruldakiler tarafından kabul görmüyor. Başkâhin Hananya, ikinci ayette başkâhin Hananya, Pavlus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için buyruk verdi. Hananya, bu başkâhin Hananya, İsa'dan sonra 48 senesinde Yahudilerin başkâhini olarak atanmıştı. İsa'dan sonra 48'de. Ve rüşvet alan, işte tapınağa ait malları kendi adına geçiren, Roma destekçisi, şiddet yanlısı, işte birisi bir hafif bir suç işlese de hemen şiddetle karşılık veren, işte güvenilmez birisi olarak tanınıyordu. Yani hiçbir şekilde hiç kimse, kendi halkı, Yahudi halkı da bu adama güvenmiyordu. Sürekli ayak oyunları yapan, sürekli bütün siyasetçilerle anlaşan, bütün din adamlarıyla anlaşan, Romalılarla anlaşan ve kendi çıkarları için elinden geleni yapan birisi olarak biliniyordu Hananya. Şimdi Talmud kitabını duydunuz mu? Evet, duyduysanız Talmud kitabının Yahudi geleneklerini anlatan, Yahudi tarihini anlatan kutsal kitap dışı bir kitap olduğunu belki duymuşsunuzdur. Şimdi Talmud'un şu o zamanlar Talmud'da şöyle bir alıntı var. Mezmur 24'ten bir alıntı yapmış. Ve Hananya'ya, başkâhin Hananya'ya atıfta bulunuluyor. Ve işte tabii bir hiciv olarak bir atıfta bulunulduğunu görüyoruz. Şöyle diyor. Kaldırın, hani Mezmur 24'te kaldırın başınızı ey kapılar, açılın ey eski kapılar diye başlayan o Mezmur 24'teki o ayet. Kaldırın başınızı ey kapılar, açılın ey eski kapılar. Hananya içeri girsin ve midesini kutsal kurbanlarla doldursun diye, böyle bir Hananya'nın aslında kimliğini de bu şekilde açıklamış oluyorlar. Hananya kendi midesini düşünen, kendi mal varlığını arttırmaya çalışan birisiydi. Tabii Pavlus'a davranışı da bununla örtüşüyor. Yani o yaptığı, işte hemen ağzına vurun demesi bile, hatta ondan sonra Pavlus'u öldürme komplo planlarına katılması bile on emre karşı geldiğini, Tanrı'nın yasasını düşünmediğini gösteriyor bize. Evet, şimdi tabii ağzına vurulması, Pavlus'un ağzına vurulması Pavlus'u kızdırıyor. Pavlus Hananya'yı uygulaması gereken yasayı ihlal ettiği için veya Pavlus Hananya'yı uygulaması gereken yasayı ihlal ettiğini söyleyerek suçluyor. Şöyle diyor 3. ayette, seni badanalı duvar. Tabii o zamanın dönemin, o zaman da bak bugün Filipinlerden bir bölüm okuduk. Orada da işte köpekler dediğini görüyoruz. Burada işte seni badanalı duvar dediğini görüyoruz. Hatta Reformasyon döneminin bazı yazılarını okuduğumuzda Calvin'in de Luther'in de, özellikle Luther'in bazıları hakkında neler söylediğini, işte neler yazdığını görüyoruz. Evet, seni badanalı duvar. Tanrı sana vuracak, Tanrı sana vuracaktır. Hem oturmuş kutsal yasaya göre beni yargılıyorsun, hem de yasayı çiğneyerek beni dövdürüyorsun, diyor Paulus. Tabii Paulus'un sözlerinin daha sonra gerçekleştiğini de görüyoruz. Şimdi İsa'dan sonra 48'de başkâhin olmuştu Hananya. İsa'dan sonra 66 senesinde Yahudi halk Hananya'nın evine saldırıyor. Hananya tabii zar zor kaçıyor. İşte Hananya'nın evi yakılıyor. Yahudi halk yakıyor bunu. İşte bunun üzerine Hananya Herodes'in sarayı diye bilinen saraya sığınıyor. Orada kalmaya başlıyor. Yine halk yerini öğreniyor. Hemen bunun ardından gidiyor. Ve sonunda Herodes'in sarayındaki bir su kemerinin altında saklanırken Hananya'yı yakalıyorlar ve orada öldürüyorlar. Şu camı kapatacağım burada. Evet. Ve Hananya'nın bu şekilde öldürüldüğünü görüyoruz. Pavlus'a cevap olarak Sanhedrin'dekiler, yani Yahudi Yüksek Kurulu'ndakiler 4. ayette Tanrı'nın baş kahinine hakaret mi ediyorsun, diyorlar. Şimdi belki de son anda böyle acil bir toplantı olduğu için hani bir araya Pavlus'un durumundan dolayı acil bir şekilde toplandıkları için başkâhin Hananya resmi cübbesini giymiyor olabilir. Belki diyoruz buna. Tabi buna karşılık olarak Pavlus, kardeşler başkâhin olduğunu bilmiyordum, diyor 5. ayette. Sonra da Mısır'dan çıkış 22-28'den alıntı yaptığını görüyoruz. Halkını yönetenleri kötüleme, diyor Pavlus. 22-28'de Mısır'dan çıkışta şöyle diyor. Halkınızın önderlerine lanet etmeyeceksin. Burada da aslında Pavlus aynen bunu söylüyor. İşte birçok kez Pavlus'un ihlal etmekle suçlandığı bu yasaya aslında Pavlus'un bu yasayı ihlal etmediğini, bu yasaya uyduğunu, bu yasaya itaat ettiğini görüyoruz. Yani halkınızın önderlerine lanet etmeyeceksiniz. Hananya gibi olsalar da lanet etmeyeceksiniz. Ama kendisine uygulanan şiddete rağmen bu tanıklığı sürdürdüğünü görüyoruz Pavlus'un. Pavlus'un ne kadar hikmetli bir kişi olduğunu da görüyoruz. 6. ayette şöyle diyor. Oradakilerden bir bölümünün Saduki, öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Pavlus yüksek kurula şöyle seslendi. Ve yüksek kurula buna göre konuşmaya başlıyor. Şimdi bu grupların kimler olduğunu bilmeniz gerekiyor. İşte Ferisilere muhafazakarlar diyebiliriz. Sadukilere de liberaller diyelim. Yani bu kurul içerisinde işte muhafazakarlar ve liberaller var. Ferisiler epey tutucular, eski antlaşmanın bütününe inanıyorlar. Sadukiler de sadece Tora kısmına, yani ilk beş kitaba, yani eski antlaşmanın Pentatük dediğimiz ilk beş kitabına inanıyorlardı. Ferisiler bu çağın sonu geldiğinde ölülerin bedensel olarak dirileceğine inanıyorlardı. Sadukiler de bedensel dirilişi, meleklerin ve ruhların varlığını reddediyorlardı. Evet, Sadukiler bedensel dirilişi, ruhun varlığını ve meleklerin varlığını kabul etmiyorlar. Pavlus önündeki durumun dinamiklerini fark edip şöyle konuşuyor. Kardeşler, ben öz be öz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım, diyor. Ki gerçekten de doğru söylüyor. Yani ölülerin dirileceği umudunu besliyor. Ama tabii bunu Mesih'e bağlayarak böyle bir umuda sahip. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım diyor. Bu durum Sanhedrin'de tabii büyük bir tartışmaya ve ayrışmaya neden oluyor. 7. 8. 9. ayetlerde bu tartışmaları görüyoruz. Ferisilerle Sadukiler birbirlerine giriyorlar. Ferisi mezhebinden bazı, onun 9. ayette şöyle diyor. Ferisi mezhebinden bazı din bilginleri kalkıp ateşli bir şekilde bu adamda hiçbir suç görmüyoruz diye bağırdılar. Bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş diyorlar. Ve sonunda 10. ayette çekişme öyle şiddetlendi ki komutan Pavlus'u parçalayacaklar diye korktu. Askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu diyor. Tabii Pavlus giysilerinden olabilir, aralarındaki konuşmalardan olabilir. Bunların ne taraftan olduğunu, Saduki mi, Ferisi mi olduğunu anlayıp kendi anlayışıyla, kendi hikmetiyle tabii kendi halkını da tanıyor, çok iyi biliyor ve onlara göre konuşuyor. Onların anlayacağı bir dilde onlara göre açıklamalarını, savunmasını yapıyor. Birazdan 23-11'e döneceğim ama ertesi gün Pavlus'u öldürmeye yemin edenlerin sayısının 40'ı aştığını görüyoruz 13. ayette. Yani bu öylesine bir yemin değil, dini bir yemin ediyorlar. Ertesi sabah, 12. ayette şöyle diyor. Ertesi sabah Yahudiler aralarında gizli bir antlaşma yaptılar. Pavlus'u öldürmeden bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Evet, bu kişiler Sanhedrin'in önderlerine, yani Yahudi kurulunun önderlerine ve çoğu da Sadıki olan başkâhinlerle ileri gelenlere gidip onlarla Pavlus'a karşı komplo hazırlamışlardı. 15. ayette şöyle diyor. Şimdi siz yüksek kurulla birlikte Pavlus'a ilişkin durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracakmış gibi komutanın onu size getirmesini rica edin. Biz de Pavlus daha kurula gelmeden onu öldürmeye hazır olacağız diyorlar 15. ayette. Yani öyle bir pusu, öyle bir cinayet planı yapıyorlar ki 10 emirde 7. emir olan Lo Tirtsah, öldürmeyeceksin, cinayet işlemeyeceksin emrine karşı geldiklerini bile bile kendi çıkarları için bir adamı öldürme planları yapıyorlar. Ve bu adamı da yasaya uymamakla, yani 10 emre uymamakla itham ediyorlar. Ama kendilerinin 10 emre uymadığını, daha önce de uymadıklarını, Hananya'nın ve onun takımının İsa'dan sonra 48 ile 46 arasında neler yaptıklarını da biliyoruz. Ve birçok can aldıklarını, birçok cinayet işlediklerini de biliyoruz. Neyse, Pavlus'un yeğeni 16. ayette Pavlus'un yeğeni onların pusu kurduğunu duydu, varıp kaleye girdi ve haberi Pavlus'a iletti diyor. Daha sonra 17. ayet, yüzbaşılardan birini yanına çağıran Pavlus, bu genci komutana götür, kendisine ileteceği bir haber var diyor. Pavlus'un yeğeninden bu istihbaratı alan binbaşı Claudius'un Pavlus'u korumak için hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Pavlus'un başından geçen bu olaylardan tabii bizler de birkaç şey öğreniyoruz. Pavlus'un öğrendiği birinci uygulama Tanrı'nın ilahi takdiriyle alakalı. Tanrı'nın ilahi takdirinin, yani her şeye hakim gücünün yaşamımızın her anında ve her alanında olduğunu anlamamız, öğrenmemiz ve bilmemiz gerekiyor. Evet, Tanrı her şeyi elinde tutuyor. Her şey onun kontrolü dahilinde. Hiçbir şey, başımıza gelen hiçbir şey veya Pavlus'un başına gelen hiçbir şey Tanrı'nın kontrolünün dışında gerçekleşmedi. Ve burada da her şey onun ilahi takdirinin, onun şefkatli elinin kontrolü altında gerçekleşiyor. Başımıza gelen sıkıntılarda, zorluklarda, iyi zamanlarda ya da kötü zamanlarda, hastalıkta ve sağlıkta Tanrı'nın her şeye hakim olduğunu bilmeliyiz. Her şey onun kontrolündedir. Pavlus, Yeruşalim Kilisesi'ni temsilen Yahudi tapınağına sunulan sunular bırakmaya ve özel dini yemin altında bulunan bu dört kardeşle birlikte tapınağa gidiyor. Bu Yahudi tapınağına gidiyor. Ama kendi yurttaşları neredeyse onu linç edip öldüreceklerdi 7. gün bu tapınaktayken. Bu ayetlerdeki bir Romalı binbaşı Claudius Lysias'la karşılaşıyoruz. Ve bir kahraman olarak karşımıza çıkıyor bu Claudius Lysias. Ve yanındaki Romalı askerler tabii. Bu kişiler yine Rab'in ilahi takdiriyle Rab tarafından kullanılarak Pavlus'u linçten kurtarmış oluyorlar. 21. bölümde Pavlus'u ölümden kurtarmıştı Claudius Lysias ve yanındaki askerler. Ve burada da Sanhedrin'in saldırısından 10. ayette 23.10'da ve kendisine karşı yapılacak bir suikast planından kurtarıyor aynı kişi. 12. ayetten 22. ayete ayrıntılarını görüyoruz. Pavlus hem göklerin krallığının bir vatandaşı hem de Roma İmparatorluğu'nun bir vatandaşı olarak vatandaşlık haklarını kullanmaktan çekinmiyordu. Ve Rab burada tövbe etmemiş, imanlı olmayan Romalıları kullanıyor. Bu Romalı askerleri Pavlus'u kurtarmak için kullanıyor. Yahudiler Pavlus'u Tanrı'nın yasasını ihlal etmekle suçluyorlar. Ve sonrasında Pavlus'u öldürmek için komplo kurarak 6. emri ihlal etme planları yapıyorlar. Ama Tanrı Claudius Lysias'ı ve askerlerini insan yaşamını korumak için kullanıyor. Yahudiler dikkatlice ve kurnazca Pavlus'u öldürmeyi planlıyorlardı. Ama Tanrı'nın başka planları vardı. Yani insan ne planlarsa planlasın, insanların planları ne kadar iyi olursa olsun, Tanrı onların planına karşı hareket ederse, Tanrı onların planına karşı çıkarsa, insanın planı başarılı olmaz. Yaşaya 54:17'nin de söylediği gibi, ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak diyor. İkinci uygulama, Tanrı'nın vaatlerine dayanmamız gerektiği gerçeğidir. Pavlus'un cesaretinin sırrı Tanrı'nın vaatlerine dayanıyor olmasıydı. Tanrı'nın bir vaadi vardı ve bu vaadin gerçek olduğunu biliyordu Pavlus. Bizler de aynen Pavlus gibi Tanrı'nın vaatlerine dayanarak yaşamalıyız. Tanrı'nın vaatlerine güvenmek bizlere gerçek tatmin duygusunu, yani gerçek mutluluğu getirir. Tabii hepimiz bir mutluluk arayışı içerisindeyiz. İşte yani ben mutlu olmak istemiyorum diyen var mı aranızda? Yoktur. Yani tabii ki herkes mutlu olmak istiyor. Herkes bulunduğu konumdan memnun olmak istiyor. Veya tatmin olmak istiyor. Ama gerçek mutluluk Tanrı'nın vaatlerine güvenmekten, Tanrı'nın vaatlerine dayanmaktan geçiyor. Bu da imanla olur. Rabbim bizlere vermiş olduğu bu iman armağanıyla gerçek mutluluğa erişebiliriz. Yani Tanrı'nın vaatlerine güvenebiliriz, inanabiliriz, ona dayanabiliriz. Ölüleri dirilten Rab'be inanıyorsanız gerçekten de gerçek mutluluğu tatmışsınızdır. 23:11'e bakalım. O gece Rab Pavlus'a görünüp cesur ol dedi. Yeruşalim'de benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse Roma'da da öyle tanıklık etmen gerekir diyor. Evet. O gece Rab Pavlus'a görünüp cesur ol dedi. Yeruşalim'de benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse Roma'da da öyle tanıklık etmen gerekir diyor. Evet. Bir ferisinin şu sözlerini hatırlayın. Bir ruh ya da bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş diye çevirmiş. Şimdi Thomas Kozmades'in çevirisi vardır belki bazılarınızda. O da şöyle çevirmiş. Belki de gerçekten bir ruh ya da melek ona konuşmuş olamaz mı? Tabii bu da yaklaşmış Grekçe'ye daha fazla. Ben şöyle çevirdim. Ya bir ruh ya da bir melek ona konuştuysa. Hani ya bir melek ona konuştuysa. Ya bir ruh gerçekten de ona konuştuysa. Ya bir melek gerçekten de ona konuştuysa manasında, anlamında bunu söylediğini görüyoruz. Yani bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş değil. Ya onunla gerçekten de bir ruh, bir melek konuştuysa diye soruyor buradaki bir ferisi. Pavlus'la konuşan kişi bir melekten ya da bir ruhtan da üstün birisiydi. Yani İsa Mesih'in ta kendisi Pavlus'la konuşmuştu. Bu durum İsa Mesih'in ölümden dirilmiş olduğu ve yaşamakta olduğu anlamına geliyor. Peygamberlerin daha önce söyledikleri Mesih'in çağı ile ilgili konuşmaları artık gelmişti. Yani bütün bunlar gelecekte gerçekleşeceğini söylediği diriliş umudunun da gerçek olduğu anlamına geliyor. Tanrı bizim taşıyamayacağımızdan fazlasını bize vermeyeceğini ve bize bir çıkış yolu sağlayacağını vaat etmişti. Tanrı Pavlus'u Rabbin işlerine tanıklık etmesi için dünyanın öbür ucu olarak bilinen Roma'ya çağırıyordu. Daha sonra Pavlus'un bütün bu olaylardan, bütün bu linç girişimlerinden, suikast girişimlerinden, yargılardan kurtulacağını, gemi yolculuğu yapacağını görüyoruz. Yine tabii gemi yolculuğunda da başına bazı şeyler geliyor. Ama Roma'ya sağ salim vardığını biliyoruz. Evet, Rab onu kendi işini yapması için Roma'ya çağırıyordu. Roma'daki zamanının büyük çoğunluğu hapishanelerde geçti, zindanlarda geçti ama Rabbin işini oradan da yapmaya devam ettiğini biliyoruz. Pavlus'un korku, acı ve belirsizlik zamanlarından geçmesine rağmen Tanrı onu teselli edip Roma'ya yönlendirmişti. İsa Mesih Pavlus'a göründüğü gibi bize görünmese de acılarımızın tam ortasında ya da korku doluyken ya da şüphe içerisindeyken bizleri teselli etmeye ve bizleri cesaretlendirmeye devam ediyor. Aslında Rabbimiz onun kelamını her duyduğumuzda bizlere geliyor. Bunu aklımızda tutalım. Evet, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.